çıkan bir kız çocuğunun çekingen adımlarıyla duruşma salonuna girdi. Defter, kitap ve mürekkep kokan salon oldukça büyük bir yerdi. Hafif bir kömür dumanı her tarafı kaplamıştı. Yargıç, mavil ve kırmızılı cübbesi, omuzlarına kadar inen kurşuni takma saçı ile ilerideki kürsünün en yüksek yerinde oturuyor, insanlardan yeteri kadar işittiği saçmalıkları daha fazla işitmeden önce mezarına girmek istiyormuş gibi orada bulunanlara bakıyordu. O gün sıradaki ilk dava bizim davamızdı. Maden işletmesinin dava vekili, müvekkillerinin adına konuşmak için ayağa kalktı. Elindeki kağıtları okuyarak David'in geçmişteki yaşamını hikaye etti ve gereksiz bir takım ayrıntıları birbiri ardınca sıraladı. Onun eskiden beri maden ocağında çalıştığını, yarattığı huzursuzlukla herkesi birbirine kattığını, bunun üzerine işten çıkarıldığını, sonra da babasının iyi hizmetlerini göz önünde bulunduran işverenlerin cömertliği sayesinde tekrar işe alındığını anlattı. Yargıç sanki o anda bir şey yemiş de tadını hiç beğenmemiş gibi yüzünü ekşiterek, "Bunların iddiayla ne ilgisi var?" diye sordu dava vekilini. İşte. Ön sıralarda oturanlar bu soruyu pek beğenmemiş olacaklardı ki homurdanarak kaşlarını çattılar. Davranışlarından pek önemli kimseler olmadıkları anlaşılan bazı adamlar ayaklarının ucuna basa basa koşarak bir kağıt parçasını birbirlerine ulaştırıyorlardı. Yargıç başını önüne eğmiş, gözünün üstünden kaleminin ucuna bakıyordu. Dava vekili, "Müvekkillerim davacının iddiasında haksız olduğunu iddia ediyorlar," dedi. "İşverenler davacıya ücretini ödemişlerdir. Kendisine verilen ücret asgarinin altındadır. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü işletme müdürü davacının nitelikli bir işçi olmadığı kanısında. Bu konuda tanıklara da başvurulabilir." Babamın yüzünü görmeliydiniz. Dave kollarını kavuşturmuş, bir kaya gibi kıpırdamadan oturuyordu. Tanık locasına işçilerin biri giriyor, biri çıkıyordu. Hepsi de yemin ediyor ve Dave'nin nitelikli bir işçi olmadığını söylüyordu. Dave ise oturmuş, kendilerini çok iyi tanıdığımız bu insanları seyrediyordu. Bay Fogg'un da karşı tarafın dava vekiline arada sırada gülümsemekten başka bir şey yapmıyordu. Yargıç yalnız kendi sesini işitmek için konuşuyormuş gibi ortaya bir soru atarak, "Davacıyı dinleyebilir miyiz?" dedi. Ön taraftakiler deminkinden daha çok omurdandılar. Dave, yargıca yakın bir yerdeki davacı locasına gitmek üzere ayağa kalktı. Bay Fogg'un sıkıntılı bakışlarla onun locaya geçişini seyretti. Dave'ye, "Nitelikli işçilere tanınan askeri ücreti almaya layık olduğunuzu mahkemeye nasıl kanıtlayacaksınız?" diyen yargıcın sesinde bir yumuşaklık sezdim. Dave, yeni siyah elbisesinin içinde pek alınmıyordu doğrusu. "Sayın yargıç," dedi. "12 yaşımdan beri çalışıyorum." Yargıcın kurşuni takma saçı başını sarsmasıyla birlikte sallandı ve gözünün camları lambalardan vuran ışıkla parıldadı. 50 yıl çalışmış ama yine de başarı sağlayamamış bir işçi olabilirsiniz," dedi. "İddianızı nasıl kanıtlayacaksınız?" Babam dirseğiyle beni öyle bir dürttü ki korkudan bayılacak gibi oldum. Gözlerinden kıvılcımlar sıçratarak, "Hesap pusulaları," diye fısıldadı. "Haftalık hesap pusulaları be oğlum. Nerede onlar? Yanında mı?" Allah'tan ki sağruk insanlar değildik ve evimizde her şeyi büyük bir titizlikle yerli yerinde tutmasını çok iyi bilirdik. Bu alışkanlığımız yüzünden hepimiz işe başladığımız günden beri her hafta aldığımız ücretlerin hesap pusulalarını bir dosya içine saklamıştık. Koltuğumun altındaki ağır dosya ile birlikte ayağa kalktım. Dave yerimde kıpırdandığımı fark etmiş olduğu için gözlerini yargıçtan bana çevirdi. Sıraların arasından geçip ön tarafa doğru ilerledim. Yargıç, "Bu adam ne yapıyor?" diye sordu. Dave, "Kardeşim sayın yargıç," dedi. "Kalifiye bir işçi olduğumu kanıtlayacak nitelikteki belgeleri getiriyor. Bunlar işe başladığım günden beri her hafta aldığım ücretlerin hesap pusulalarıdır." Yargıç hesap pusulalarına teker teker baktı. Dakikalarca kağıt ışırtısından başka bir ses işitilmedi duruşma salonunda. Yargıç, aynı maden ocağında çalıştığı yıllar boyunca şimdi kendisine tanınmayan asgari ücretin 3, 4 hatta 5-6 katını kazanmış olan bir insana nasıl niteliksiz bir işçi denebilir?" dedi. "Bunun cevabını bana kim verecek?" Kimseden ses çıkmadı ama salonun havası bozulmaya başladı. Yargıç sözlerine devam ederek, "Bir cevap alamayacağım anlaşılıyor," dedi. Maden şirketince düzenlenip davacıya verilen ücret pusulalarına dayanarak davacının nitelikli bir işçi olduğu kanısına kesinlikle varmış bulunuyorum. Davacı anlaşmada belirtilen asgari ücreti almaya hak kazanmıştır. İddianın kabulüne ve mahkeme masraflarının da davalıya yüklenmesine karar verilmiştir. Bizi hoş görmeyeceklerini bildiğimiz için yargıcın elini sıkamadığımıza ve sıraların üstünde dans edemediğimize hala yanarım. O akşam geç saatlerde sofraya oturuncaya kadar komşu vadilerden babamla Davy'yi kutlamaya, onların sapına kadar mert olduklarını söylemeye ve ellerini sıkmaya gelenlerin arkası bir türlü kesilmedi. Annem ayakta durmuş onları seyrediyor, bir elini göğsünde tutuyor, öbür eliyle önlüğünü buruşturuyor ve güler yüz gösterir gibi yapıyordu. Her yüzün iki yüz olduğunu o da biliyordu, babam da. Annemle Olwen bulaşıkları yıkarken babam bize, ''İyice düşünüp taşının.'' dedi. ''Bugün vadede sonumuzun geldiğini anladım. Eğer bana göz yumuyorlarsa bu, birkaç yıldan fazla çalışamayacağımı bildikleri içindir. Ianto demir fabrikasında çalışıyor. Hufda marangozluk yapıyor. Sen ne iş tutacaksın Davy oğlum?'' Davy, ''Teneke kutudan payımı alıp Yeni Zelanda'ya gideceğim babacığım. Vinda babası da bizimle gelecek.'' Babam Davy'nin vereceği cevabı bildiği için zayıf bir sesle ''Amerika Birleşik Devletleri'ne kardeşlerinin yanına da gidebilirdin.'' dedi. Davy sesinin tonunu ve yüzünün ifadesini değiştirmeden ''Yeni Zelanda'ya gideceğim.'' dedi. Babam ''Kardeşlerinden yardım dilenecek değilsin ki yavrum.'' dedi. ''Hepinizin bir arada olduğunuzu bilmek beni sevindirir. Onlar senin kardeşlerin.'' Davy ''Yeni Zelanda'ya gitmek kararındayım babacığım.'' dedi. Babam ''Pekala.'' dedi. Ianto, babacığım diye söze karıştı. Ben de gidiyorum. Bunu söylediğim için üzgünüm. Babam sert bir sesle, sen de mi oğlum Ianto? Dedi. Sen de mi Yeni Zelanda'ya gidiyorsun? Ianto duvarda asılı duran Davy'nin ciğerse formasına bakarak, hayır babacığım, dedi. Almanya'ya. Çalıştığım fabrikada bir Alman var. Birlikte oraya gidecek olursak daha iyi bir iş bulacağımızı söylüyor. Ben de gitmeye karar verdim. Önümde parlak bir gelecek görmüyorum burada. Babam, annenize bir şey söylemeyin. Hele bugünü bir atlatalım. Hepimiz gözlerimizi döşemenin, duvarların ve mobilyaların üstünde gezdirerek sessizce oturduk. Ama birbirimize hiç, hele babama bir defacık olsun bakmadım. Çünkü o azgın denizler gibi köpürmüştü. Kısa bir süre sonra babam bize, ''Eski ahitten bir bölüm okuyalım mı çocuklar?'' diye sordu. Davy yerinden fırlayarak kutsal kitabı getirdi. Meşin ciltli ve altın yaldızlı kitabı dizlerinin üstüne koyup parmaklarını sayfaların arasına sokarak ''Hangi bölüm okuyalım babacığım?'' dedi. Babam ''İşaya 55'' dedi. ''Ey sizler, her susayan ve parası olmayan sulara gelin. Gelin satın alın ve yiyin. Gelin de parasız ve bedelsiz şarap ve süt alın.'' Davy okurken annem gelip babamın yanına oturdu. Owen da babamın ayaklarının dibine çöktü. Kolunu onun dizine koydu, yanağını da kendi koluna dayadı. Babam bir elini Olwen'ın saçlarının arasına gömdü. Öbür eli ise annemin kucağında kavuşturduğu ellerin arasındaydı. Sımsıkı. 40. Bölüm. Ianto, iki sevgili oğlunu ayrı ayrı uğurlamanın uzaklık bakımından Almanya'yı ve Yeni Zelanda'yı birbirinden farklı görmeyen anneme çok güç geleceğini bildiği için Davy ile birlikte gitti. Davy'nin bütün eşyasını ambalajladım ve tabak çanak gibi şeyler kırılmasın diye içleri kalın kumaşla kaplı kutular yaptım. Ama bunlarla uğraşmak bana büyük bir üzüntü verdi. Çekicin her darbesi Davy'yi bizden biraz daha uzaklaştırır gibiydi. Bir sabah Ianto ile Davy, saatin onlara evden çıkmalarını bildirmesi üzerine paltolarını kollarında, şapkalarını da ellerinde tutarak annemin önünde dikildiler. Annem, ''Demek böyle.'' dedi ve en yeni siyah ipekli entarisi görünsün diye önlüğünü çıkardı. Ianto gülümseyerek ama zorlukla konuşarak ''Evet anneciğim.'' dedi. Annem de gülümsüyor, üstü başı toz içindeymiş gibi entarisinin kollarını elleriyle süpürüyordu. ''Demek gidiyorsun ha?'' dedi. Ianto elinde tuttuğu şapkasını sanki az önce Olwen'ın fırçaladığını görmemiş gibi kolunu yemiyle silerek ''Evet anneciğim.'' dedi. Annem ellerini iki yana sarkıtarak ''Sen de mi gidiyorsun Davy?'' dedi. Davy, sandviç ve çörekle dolu yolluk paketine bir düğüm daha atıp hiçbirimizin yüzüne bakmadan ''Evet anneciğim'' dedi. Annem yüksek sesle ikisine birden ''Mektup yazacak mısınız?'' diye sordu. Ama onlar bir şey söylemediler. Ben de başımı açık duran kapıya doğru çevirip tepenin yokuşuna baktım. Mutfak annemin gözleriyle anlattığı şeylerle doldu. Orada saatin tik taklarından başka ses yoktu. Babam "Eh," dedi. "Yola çıkalım mı çocuklar?" Sessizlik daha da arttı. Olwen ağlamaya başladı. Ianto, "Hoşça kal anneciğim," dedi. Davy de Ianto'nun sözlerini tekrarladı. Ama annem onlara güle güle demedi. Duyulan tek şey oğullarının yanaklarına annemin hafifçe kondurduğu kuru öpücüklerin sesi oldu. Evden ilk önce Ianto, sonra Davy, onun arkasından da babam çıktı. Tepede oturanlar abilerini uğurlamak için el sallarlarken onlara değil de dağın yamaçlarına ya da aşağıdaki maden ocağına bakıyorlardı. Çünkü abilerimin de onlara baktıkları yoktu. Ianto kolunu David'in omzuna atmış duruyor, babam da caddenin ortasında onların ceketlerini ilikleyip bir an önce hareket etmelerini bekliyordu. Annem içeri girdi ve dikiş sepetini ayaklarının dibine çekerek ocağın yanındaki tabureye oturdu. Akşam üzerinden önce çorap yamamak adet değildi ama hiçbir şey yapmadan duramazdı. Böylece sevgili oğullarından ayrılmış olmanın üzüntüsü içinde düşüncelere dalarak orada oturup kaldı. Kolu kanadı kırılmış, omuzları çökmüştü. İğneye iplik geçirirken bile güçlük çekiyordu. Onu şimdiye kadar hiç böyle görmemiştim. Orvin, abilerimin evden uzaklaşmalarını sanki biz neden olmuşuz gibi kahvaltı tabaklarını sofranın üstünden büyük bir öfkeyle topladı. Atlasını açarak anneme çocuklarının nereye gitmiş olduklarını göstermeye çalıştım. Kurşun kalemle bizim köyden Orvin ile Gwilym'in bulunduğu yere, Atlantik'in öteki ucuna, Cape Town'daki Angara'da, Yeni Zelanda'daki Davy'e ve Almanya'daki Ianto'ya çizgiler çektim. Annem kitabı parmaklarının ucuyla tutup sanki atlastan burnuna bir koku geliyormuş gibi başını geriye doğru çekerek kendisine gösterdiğim sayfaya yan gözle isteksiz isteksiz şöyle bir baktı. Gördüklerine inanmadığı, söylediklerime kulak asmadığı belliydi. Hiçbir şey dinlemek, oğullarının gidişiyle kanayan yüreğini daha çok kanatacak bir şey görmek istemiyordu. Çünkü bütün çocukların uzakta değil de Seridwen gibi çok yakınlarda, hemen dağın öbür yamacında olduklarına, sıkı bir yürüyüşle gidip gelmeyi göze aldıktan sonra onları günün her saatinde görebileceğine kendisini inandırmaya çalışıyordu. Gözlüğünü bile takmadan, ''Bu ihtiyar örümcek de ne işe yarıyor?'' diye sordu. Çizdiğim çizgileri parmağımla ona göstererek, ''Bu çizgi bizden Owen ile Gwile'' dedim. ''Bu Angarat'a, şu Ianto'ya, şu aşağıdaki de Davy ile Vina. Sen tıpkı bir yıldız anası gibisin anneciğim. Işıklarını bu evden dünyanın öbür ucuna ta okyanusların ötelerine kadar ulaştırabiliyorsun.'' Annem, ''Dünyanın öbür ucuna mı?'' dedi. ''Aman oğlum, nasıl olur? Dünyanın öbür ucuna kadar uzanan bunca yol küçücük bir kağıt parçasına sığar mı hiç?'' Babam bana susmamı işaret etmek için gözünü kırparak, ''Bu sadece bir harita Beth,'' dedi. ''Sana onların bulundukları yeri göstermeye yarayan bir resimden başka bir şey değil.'' Annem, ''Onlar bir yere gitmediler, bu evin içindeler,'' dedi. ''Çok rica ederim, bana eski suratlı haritaları, ihtiyar örümcekleri, kurşun kalemle çizilmiş eğri büğrü çizgileri gösterip durmayın.'' Babam, ''Peki benim sevgili kızım,'' dedi. Ben de atlası ortadan kaldırdım. Ianto ile Davy'nin gitmiş olmaları iyi bir rastlantıydı. Yoksa burada kalıp yıl sonu bekleselerdi, mutlaka başları belaya girerdi. Babam, yağmur bulutlarının yaklaştığını gören ve yağmura tutulmadan paltosunu almak için eve yetişip yetişemeyeceğini merak eden bir adam gibi, ''Geliyor Hove,'' dedi. ''Bu seferki hepsinden beter olacak. Annene kötü bir kış için hazırlık yapmasını söyledim. Tanrı'ya şükürler olsun ki abilerim burada değiller. Günün birinde cezaevini boylayacakları kaygısından kendimi bir türlü kurtaramıyordum.'' Öyle sanıyorum ki annem de seviniyordu. Çünkü o da hep aynı korkuyla yaşıyordu. Belki de onların kazasız belasız vadiden gitmiş olmaları annemin içini ferahlatmış, sessiz sedasız dolaştığı, bizlere bir tek kelime bile söylemediği, Owen'la da pek fazla konuşmadığı ve özlem içinde kıvrandığı karanlık günlerinde onu avutmuştu. O günlerde Bruno'nun anneme çok büyük yardımları dokundu. Hiçbirimiz kendisine bir tek kelime söylemeye cesaret edemediğimiz halde Bron, annemin boynuna sarılıyor, onu gıdıklıyor, sandalyeye oturtup eline güzel bir fincan çay verdikten sonra abilerimle Angarat'tan söz ediyordu. O zaman annem gözyaşlarını tutamıyor, onları almış olmanın verdiği sevinçle gülümsüyordu. Bu sözler onun birkaç hafta rahat etmesine ve sakinleşmesine yarıyordu. Haftalar böylece gelip geçiyor ama sıkıntılar ve dertler her gün biraz daha çoğalıyordu. Eskiden bir toplantı yapılıyorsa, şimdi onun yerine bir düzine toplantı yapılıyor, bu iş için geceler yetmiyor, gündüzler toplantılarla doluyordu. Sonlara doğru da sabah toplantıları gündüz toplantılarının yerini almaya başladı. Beni endişelendiren şey bu toplantılarda tartışılan konulardı. Eskiden Bay Griffith ile abilerimin zamanında toplantılar bir amacı gerçekleştirmek için yapılır ve büyük bir ciddiyetle izlenirdi. Konuşmacı toplantının gündemini açıklar, sonra da ellerini kaldıran dinleyicilerin oylarını alırdı. Ama şimdi konuşabilen herkes sürüyle dinleyici bulmakta güçlük çekmiyor, eğrisine doğrusuna bakmadan ağzına geleni söylemekte bir sakınca görmüyordu. Meşe odunundan daha kalın kafalı olduklarını bildiğim birçok insanların bu konuşmacıları dinlemeleri, onların karşısında dikilip durmaları beni şaşırtıyordu. Bütün günümü arka avludaki dükkanımda sabahtan akşama kadar kapı, pencere, masa ve iskemle yapmakla geçiriyordum. Siparişlerin dışında kalan malları hazırlayıp stok etmekten kaçınmaya başladım. Böylece zamanımı değerlendirmek, ileriye doğru dürüst mobilyalar yapmak, belki de kaplama işleriyle uğraşmak fırsatını elde etmiş olacaktım. Siparişler üst üste yağıyordu ama hiçbir zaman tabut siparişi almıyor, bu işe elimi değdirmek istemiyordum. Bu yüzden birçok yüklü işleri kaçırıyor ama hiç üzülmüyordum. Zaten soylu tahtanın ona verilen emekle birlikte niçin ölümün kucağına atıldığına ve küçük bir çukura gömüldüğüne bir türlü akıl erdiremiyordum. Böylece kendi işimle uğraşıyor, dışarıda olup bitenlerle ilgilenmek için vakit bulamıyordum. Arada sırada bu fırsatı elde edip de dışarıdaki sıkıntıların kaygısı içimde duyduğum zamanlar, bütün kaygımı işimin dağıtmış olmasına ve büyük bir zevkle kullandığım pırıl pırıl parlayan marangoz takımlarımın bana her şeyi unutturmasına karşın sudan çıkmış bir balığa dönüyor, fena halde sarsılıyordum. Bronwyn'in doğum günü bir cumartesiye rastlamıştı. Onu gezdirmek için kasabaya götürmeye karar verdim ve bu arada da ona bir kutu dolusu yeni bir şeyler alırım diye düşündüm. Çocukları anneme bıraktık ve Owen'ı yanımıza aldık. E işte, o gün nasıl eğlendiğimizi bir görmeliydiniz. Sevdiğiniz birini gezdirmek için kasabaya götürmek çok zevkli bir şey oluyor. O zaman gülümseyişiniz bile bir başkalaşıyor, küçücük bir şaka sizi coşturmaya, güldürmeye yetiyor. Hele bu şakaya birazcık da nükte karışırsa, katıla katıla gülmekten ağırlar içinde kalıyorsunuz. Parayı hiç düşünmeden, hiç önemsemeden harcamak da insana ayrı bir zevk veriyor. O gün bir prensten farkım yoktu. Böylece gülerek, prensler gibi davranarak günümü gün ettim ve hoşuma giden bu yaşam biçimini pek benimsedim. Sokakta rastladığımız insanlar Bronwyn ile Owen'a bakmak için duruyorlardı. Bron gözlerini iri iri açarak usulcacık, "Acaba bize niçin bakıyorlar?" dedi. "Üstümüzde başımızda bir acayiplik falan mı var yoksa?" Kendi ağırlığımın 3 katı bir gurur duyarak, "Hiçbir şey yok kızım," dedim. Firavun'un kızlarından bile güzelsiniz de ondan bakıyorlar. Haydi yürüyün. Bron bu bakışlardan hoşlanmıyormuş gibi yaparak daha neler be oğlum dedi. Ama gözlerinin içi gülüyordu. İnsanların daha çok Olvin'a mı yoksa kendisine mi baktıklarını anlamak için göz ucuyla onları süzüyordu. Bir erkeğin kendisine baktığını görünce burnunu havaya kaldırıp adamcağızı utancından yerin dibine sokuyor ama Owen'a baktığını fark edince üzülüyor, burnunda bir kurum lekesinin olup olmadığını merak ediyor, belki de yaşlandığını düşünerek koruntuya kapılıyordu. Onların kadıncılık oynayışlarını seyretmek beni epeyce güldürdü. Bu oldukça tatlı bir oyundur. Erkekler gözlerini kullanmak cesaretini buldukları zaman bu oyunun zevkini pekala çıkarırlar. Kadınlar yeminle yasladıkları halde erkekler tarafından seyredilmeye bayılırlar. Aptal erkeklerde bir kadına bakmış olmamak ya da baktıklarını başkalarına belli etmemek için gözlerini bir aşağı bir yukarı oynatırlar. Körler gibi sırtlarını kamburlaştırarak ve başlarını öne eğerek kaldırım taşlarını sayarlar. Arada sırada da boyunlarını iki yana çevirip rastgele bakarlar. Bu saçmalık akılsızlık ve budalalıktır. Ama vazgeçilemeyen, hatta önlenmesi elde olmayan bir davranıştır. Güzel bir kadına bakmaktan daha zevkli bir şey varsa bunun ne olduğunu bana lütfen söyleyiniz. O zaman iki elim kanda olsa bile yine gelip bakarım. Bütün kadınlar kim olurlarsa ya da ne olurlarsa olsunlar kendilerine özgü bir güzelliğe sahiptirler. Onun için gözlerimizi kapayıp kaldırım taşlarıyla gökyüzünden başka bir yere bakmamamız gerektiğini söyleyen bir kimse ya ağzının tadını bilmiyordur, ya duygusuzdur, ya göz zevkinden yoksundur, ya da erkek değildir. Bronwyn bütün gözlerin üstüne dikildiğini fark ederek önümde yürüyor ve dükkanların vitrinlerini seyrediyordu. Sivri uçlu iğneleri andıran bu bakışlar ona saplandıkça kızcağız tıpkı bir iğne yastığına benziyordu. Kendisine bakanlara aldırış etmemesini söylediğim zaman bana, "Her kuşun eti yenmez," dedi. "Sen lütfen kendi işine bak. Vitrinleri seyrederken yanıma bir erkek sokulup da benimle konuşmaya kalkarsa sonra ben ne yaparım?" "Ne yapacağını düşünecek vakti bulabileceğini mi sanıyorsun?" dedim. "Yoksa sana laf atacak olan herif mi bulacak?" "Başımız belaya girer," dedi. "Sonra da karakolluk oluruz. Bırak şimdi bunları. İstediğim zaman istediğim gibi bakmasını bilirim ben." Kadınların daima en kötü olasılıkları düşünerek kuruntuya kapılmaları tuhaftır. O gün gördüğümüz yüzlerce erkekten hiçbiri ona bir tek kelime söylemeye cesaret edemezdi. Hatta Brownman kendisine bakan bu erkeklerden birine yüz vermiş bile olsaydı. Çünkü onda öyle bir hava vardı ki bu tehlikeli hava yazılı bir uyarıdan daha etkiliydi. Kadının ne demek olduğunu çok iyi bildiğinden ona bakan erkeklerin içlerinden neler geçtiğini anlıyor ve bunu kendisine yediremiyordu. Aklını kurcalayan bu düşüncenin etkisi altında kalıyor, güzel geçen bir günü hiç çekinmeden tatsız bir olayla bitirmeye hazırmış gibi tetikte duruyordu. Ona, ''Senin hakkında zorun var kız.'' dedim. ''Köydeki dedikoducuların diline aldırış etmiyorsun da buradakilerin gözlerine sinirleniyorsun. Arkandan atlı kovalıyormuş gibi koşacağına gezmenin tadını çıkarmaya bak.'' ''Dedikoducuların söyledikleri sözleri kulaklarımla duymadığım için onlara aldırış etmiyorum.'' dedi. Ama burada bana baktıklarını gözlerimle görüyorum. Bir an için kendini benim yerime koysana. Rahat etmen için seve seve dedim. Sana bakıyorlar. Çünkü sen her zaman rastlanmayan yepyeni bir harikasın. Onlar seni yıllarca unutmayacaklar. Böylece aynı anda ve ayrı ayrı birçok yerde yaşamış olacaksın. Her zaman seni şimdiki güzelliğinle hatırlayacaklar. Buna sevinmiyor musun? Hayır dedi. Sevindiğini görüyordum ama o kadıncılık oynamakta olduğu için bunu yadsıyordu. Alvin, vitrinleri seyretmek fırsatını bulabilmemiz için adımlarını ağırlaştıracağı umuduyla Bron'a bakıyordu. Çünkü sağlı sollu bütün dükkanların vitrinleri ancak rüyalarda görebilecek şeylerle doluydu ve bizim önümüzde bunlara bakmaya yetecek koca bir günün öğleden sonrası vardı. Ama Brownman bizim köyün yollarına ve kendisini tanıyanların gözlerine alışıktı. Bu yüzden kasabanın gürültülü havasını yadırgamış, yüzlerce atın nal sesleriyle yaşamımız boyunca görmüş olduğumuz arabaların sayısından daha fazla faytonlarla, biriklerle, yaylılarla dolu tozlu caddelere kolay kolay alışamamıştı. Bunları benimseyebilmesi ve rahatlayıp caddeden sel gibi akan insan kalabalığına karışabilmesi için aradan en azından bir saatin geçmesi gerektiğini biliyordum. Kasabada dolaşmak ne tuhaf bir şeydir. Bütün yaşamlarını burada geçiren insanların yüzlerinde acayip bir ifade vardır. Çünkü onların yaşamları kendilerine değil de saatin akrebiyle Yakov'unu yönetir. Bu insanların gözleri birçok harikaları bir arada görmekten kör olmuştur. Onlar umudun zevkini ya da arzunun tadını bilmezler. Bütün vitrinler güzel şeylerle tıklım tıklım doludur ama onların cepleri bomboştur. Bunlara sahip olacakları yerde sadece sahip olabilmeyi istemekten başka bir şey yapamadıkları için üzüntüden bir türlü kurtulamazlar. Gerçekleştirilemeyen istekler de kısa bir zamanda kendini insanların yüzünde gösteren bir tutku haline gelir. Orada görülecek şeyler ne kadar çoksa insanların rahatını kaçıran gürültü de o kadar çoktur. Zaman ise yok denecek kadar azdır. Saat onları öylesine kıskıvrak bağlamıştır ki kimse kendi başına oturup bir süre düşünmek fırsatını bulamaz. Kemerli pasaja gelip de bu pasajın içindeki üstü camla örtülü, girintili çıkıntılı sokakların aydınlığında sakin sakin yürümeye başladığımız zaman bizi rahatsız eden bakışlardan kurtulduk ve burada bulunmaktan sevinç duyarak böyle bir pasaj yapmayı akıl etmiş olan adama dua ettik. Brown ile Alvin kadın eşyası satan bir dükkandan armağanlık öteberi satın alırlarken ben de bir kitap evinde güzel dakikalar geçirdim. Ah, iyi bir kitabı evin içinde hissetmek ne güzel bir şeydir. Kalınlığı ile size zengin vaatlerde bulunan cildi elinizde tutar ve onu okurken geçireceğiniz zevkli saatleri düşünerek heyecanlanırsınız. Sürgüler dükkanın kapısına kilitlemek için sürülünceye kadar orada seve seve kalabilirdim. Ama Brown içeri girdi ve sımsıkı kapalı duran ağzını açmadan beni kolumdan tutarak usulca kapıya doğru çekti. ''Yine kitaplar.'' dedi. O koca burnunu sayfaların arasında gezdirmekten kapının önünde bir aşağı bir yukarı dolaşıp duran iki kişilik göremiyorsun. Kitapçı kendisine borcum varmış gibi yüzüme baktığı için ''Hadi çocuklara iki kitap alalım.'' dedim. Brown dükkanda kutsal kitaptan bol bir şey olmadığını görerek hemencecik ''Oğlanlara birer tane kutsal kitap alalım.'' dedi. ''Hadi oradan kız.'' dedim. ''Evdeki kutsal kitaplar yetmiyor mu? Kutsal kitaptan başka kitaplar da vardır okunacak. Onlardan alalım demek istiyorum. Senin dediğini yaparsam arkamdan bana teşekkür edeceklerini mi sanıyorsun?'' Brown ''Mahfazalı küçük bir dua kitabı ile bir de ilahi kitabı alırsak çok iyi olur.'' dedi. ''Onu kendine al.'' dedim. ''Öyle bir şey alalım ki sevinsinler.'' Seçeceğimiz iki güzel kitap bu işi pekala görür. Hem de kasabadan alıp götürdüğümüze değmiş olur. Kitapçı ile ciddi bir konuşma yaptıktan sonra Ivanhoe ile Define Adası adlı kitapları satın aldım. Kitapçı birbirinden ayrık dişleri olan, ufak tefek, konuşkan bir adamdı. Söylediklerinin hepsi de akla yatkın şeylerdi. O konuşurken ben de satın aldığım bu kitapları karıştırarak gözden geçirdim. Sonunda Bronwen ağzını bir yana çarpıtıp sabırsızlandığını belli edercesine ayağını tempo tutar gibi yere vurmaya başladı. Alvin'in bakışlarındaysa küçücük yeşil elmalara taş çıkartan bir ekşilik vardı. Bron havanın karlayacağını bildiren soğuk kadar dondurucu bir sesle ''Bu gezintiye benim için çıkılmıştı değil mi?'' dedi. ''Hadi bakalım yürü öyleyse. Gidip başka bir kitap evi bulalım da oraya doğru dürüst yerleşelim bari.'' ''Aman tanrım, kitaptan başka bir şey görmüyor gözün. Birkaç dakikaya kadar bütün dükkanlar kapanacak.'' Ama içtiğimiz birer fincan çay Bron'u keyiflendirmeye yetti. Az sonra çarşıya girdiğimiz zaman hepimiz içimizde bir mutluluk duyuyor, dünyayı toz pembe görüyorduk. Hatta Alvin bile mırıldanarak bir şarkı söylüyordu. Üstü camla örtülü olan pasaj uzun, geniş ve yüksekti. Güneş her tarafı ışıl ışıl aydınlatıyordu. Sağlı solu dükkanların önlerindeki muntazam sergiler birbirinden güzel mallarla doluydu. Yüzlerce insanın ağzından çıkan ve derin bir iç çekişi andıran neşeli sesler buranın sıcak havasında yankılanıyordu. Nane, lahana, kereviz, tütsülenmiş domuz eti, jambon, karamela, vanila, deri, peynir, vazelin ve çiçek kokularının karışımından nefis bir koku meydana gelmişti. Sıra sıra dizilmiş kovaların ve teneke kutularının içinde cesaretle dimdik duran çeşit çeşit çiçekleri seyretmek insanın pek hoşuna gidiyor. İncecik yeşil sapların üstündeki kırmızıları, sarıları, mavileri, morları, beyazları görünce dayanamayıp onlara yaklaşmak ve burnunuzu bir kova dolusu kırmızı gülün arasına daldırmak, onların serinliğini, tazeliğini hissetmek, keskin kokusunu bal yemiş gibi sarhoş oluncaya kadar derin derin içinize çekmek istiyorsunuz. Çarşıdan dışarıya kucak dolusu çiçekle, peynir ve jambon paketleriyle çıktık. Ayrıca iki top fanilalık kumaş, oğlanlara iki çift sağlam potin, anneme de işlemeli bir önlük satın almıştık. Ceplerim tıka basa karamela ile doluydu. Avurtlarımız da nefis tadına doyamadığımız bu karamelalarla davul gibi şişmişti. Sonra Seridbe'nin küçük kızlarına birer tane bebek, Bron'un çocuklarına bir vapurla bir lokomotif, anneme birkaç tane bakır tencere, Bron'a da bir takım pasta kalıbı satın aldık. Bron beğendiği bir entariyi üstünde dener, Alvin kendine bir manto seçerken ben de onları kadın eşyası satan bir dükkanın önünde bekledim. Ellerindeki paketlerle dimdik dışarı çıktıkları zaman istedikleri bir şeyi satın almış olmanın sevinciyle solukları kesilmişti. Eğer 1 milyon İngiliz lirası harcamış olsalardı bundan daha fazla bir mutluluğa rastlanamazdı gözlerinde. Benim sevincim de onlarınkinden az değildi. Hiç böyle bir hafiflik duymamıştım içimde şimdiye kadar. Ayaklarım yerden kesilip göklere uçabilir, bulutları su gibi içebilirdim. İstasyona vardığımız zaman dağlarda aylarca dolaşmak üzere hazırlanmış olan gezginci satıcılar gibi yüklüydük. Dönüş yolu boyunca hiç durmadan şarkı söyledik. Thomas bile bizi karşılayınca şarkı söylemeye başladı. Vadiye çıkan yokuştan önceki dönemeçte yüzlerce fenerin parıldamakta olduğunu gördük. Thomas bir şeye canı sıkılmış gibi dilini şaklattı. ''Hala konuşuyorlar.'' dedi. ''Öğleden beri dillerini aşındırıp duruyorlar. Vadide bir kişi bulabilirsek şaşarım doğrusu.'' Şaşarak ona ''Ne var? Ne oluyor yine?'' diye sordum. ''Grev yapıyorlar.'' dedi. ''Ben burada ineceğim.'' dedim. ''Konuşulanları duymak istiyorum.'' Bron beni geri çekmeye çalışarak ''Durup dururken başını derde sokma Huv.'' dedi. ''Bizimle birlikte dost doğru eve gelmen daha iyi olur.'' ''Arabayı durdur Thomas.'' dedim ve inip toplantının yapıldığı yere doğru yürüdüm. Bir yabancı Marx'ın ve Hegel'in adlarını bir çörek hamurunun içine kuru üzüm serper gibi bol keseden harcayarak sermaye ve emek üzerine konuşuyordu. Bu konuşmacı Bay Marx'ı yeni bir İsa, Bay Hegel'de vaftizci Yahya olarak görüyordu. Marx ile Hegel'in arasında altınlar Ürdün ırmağının engin suları gibi akıyordu. Öyle ki insanlar kasketlerini daldırıp istedikleri kadar bu altınlarla doldurabilirlerdi. Onu dakikalarca dinledim ama çevremdekilerin gürültüsünden söylediklerinin çoğunu işitemedim. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyordu ve toplantıya katılmış olan emekçiler aralarında tartışıyorlardı. Bazı yerlerde de kavgalar, dövüşler birbirini kovalıyordu. Konuşmacı kızıl bayrakların dalgalanmasını, herkesin eşit olmasını istiyordu. Eğer kendimde bir boğanın sesini bulup bu sesle bağırsaydım yine de bu örtümü kimseye duyuramazdım. Ayrıca böyle bir istek yoktu içimde. Kalbim kırılmış, bu çabayı göstermeme engel olan bir ağırlık çökmüştü üstüme. Böylece gecenin karanlığı içinde onların gürültüsünü arkamda bırakarak evin yolunu tuttum. Çok geçmeden Jurufia'nın ardında kalan sesleri işitmez oldum ve hayatımda ilk defa sadece bu yardımından ötürü Jurufia'na teşekkür etmek isteğini duydum. İnsanlar nasıl bu derece kör olabiliyorlar diye düşünerek büyük bir üzüntüye kapıldım. Ama Bay Grafit ile abilerim ve bu işlere ilk girişen yürekli insanların unutulmuş olduklarını hatırlayarak daha çok üzüldüm. Nitekim bu çatlak kafalı insanlar kendi babalarımızdan kalan ilkeleri unutmuşlar ve bir takım yabancıların fikirlerine saplanmışlardı. Öyle bir kaygıya kapılmıştım ki bundan kurtulamıyor, ne yapacağımı bilemiyordum. Oraya geri dönüp onlarla konuşmalı mı, yoksa bu yabancıların ağızlarının payını alsınlar diye ne halleri varsa görsünler mi demeliydim. İşte buna bir türlü karar veremiyordum. Yamaçtan aşağı inmiş, ırmak boyuna gelmiştim. Cüruf yanı arkamda kalmıştı. Irmağın suları çekilmiş, bir zamanlar alabalıkların su sinekleri avlamak için altlarında pusu kurdukları taşları eğri büğrü biçimleriyle ortaya çıkarmıştı. Gecenin serin sessizliği içinde olduğum yerde durdum ve çimenleri taramakla uğraşan kuzey doğu rüzgarının sesinden başka bir ses işitmeden başımı kaldırıp dağın siyahlığına baktım. Gözlerim büyüdü, bakışlarım gecenin içinde belirli bir noktaya takılıp kaldı. Irmak tekrar eski sularına kavuştu. Birdenbire dağ gümüş, gökyüzü de altın rengini aldı. Irmak özgür ve engin denizler gibi coştu. Sular değerli taşların gözleri kamaştıran parlaklığı içinde akmaya, dağın tepesi güneşin altında kınından çekilen bir kılıç gibi ışıldamaya başladı. Büyük bir insan kalabalığının orada durmakta ve kıpırdamadan vadiye bakmakta olduğunu korkuyla gördüm. Uçları yere bakan kılıçlarının kabzalarını sıkı sıkı tutan bu insanların başlarındaki ve göğüslerindeki zırhlar pırıl pırıl parlıyor, ellerindeki kalkanların üzerinde renk renk ışıklar neşeyle oynaşıyordu. Hayretten dona kalmış, bir rüyanın içinde boğulmuştum. Ama çok geçmeden toparlandım ve bu hayalin yorgunluğunu üstümden silkip attım. Yüzlerini görmek, seslerini işitmek, konuştukları dilin ne olduğunu öğrenmek için onlara yaklaşmak gücünü ve isteğini kendimde buldum. Sağlam duvarlara benzeyen bu insan dizilerinin gerisindeki bir yerde öttürülen erkek sesli bir borazan ortalığı inletti. Aynı anda binlerce sancak havaya kaldırıldı, alev alev parlayan kılıçlar kınlarından çekildi. Çelik ökçeler büyük bir gürültü çıkararak birbirine çarptı. Borazanın verdiği bir işaret üzerine davul gümbürdemeye, sancaklar dalgalanmaya başladı. İlerleyen safların kaldırdığı altın renkli bir toz bulutu, bu safları meydana getirenlerin miğferlerinin etrafında parıldayarak uçtu, sancak direklerinin tepesindeki alemlerden aşağı sarkan kurdelelere ve çiçeklere kadar yükseldi. Sonra cennetin bütün rüzgarları koşup birbirlerine el verdiler ve geçmiş zamanın nefis kokusuyla yüklü bir ilahinin sesini omuzlarında taşıyarak bana ulaştırdılar. Büyük bir görkem içinde şarkı söyleyen bu parıltılı kalabalığın sesini tanıdım. Bunu işitince yüreğim kan ağladı. Vadinin erkekleri tekrar yürüyorlardı. Oradakiler benim dedelerimdi ve onlar şarkı söylüyorlardı. İlahi bir zafer havası içinde ortalığı çınlatarak yükseldi. Bu şahane musikinin ruhumu coşturan bir dua, ölümün ise yalnız balçıktan yaratılan şeyler için bir son olduğunu, inancı elden bırakmamak, yaralanmaktan çekinmeden ruhu ölüme sürükleyen her şeyle Yüce Tanrı'ya sığınarak sonsuza kadar savaşmak gerektiğini biliyordu. Borazanlar bir kez daha ortalığı çınlattı. Yürüyüş temposunda yükselen davulun gümbürtüsü, bu insanların ayak seslerini altın renkli göklere taşıdı. Simgeleri ejderha olan al sancaklar rüzgarın kolları arasında dalgalandı. Haç ve taç biçimlerindeki çelik alemler pırıl pırıl parıldadı. Bu insanlar benim yanımdan geçip gittiler ve ben tekrar karanlıkların içinde kaldım. Bakmaktan yorulan gözlerim karıncalandı, göz kapaklarım kurşun gibi ağırlaştı. Kalabalıktan yükselen ses rüzgarın uğultuları ardında kayboldu ama ben yine de bu sesi duyabileceğimi sandım. Ağır ağır yürüyerek köyün yolunu tuttum ve saçağı istiridye kabuğuna benzeyen evin önünden geçerken onu selamlamak için kasketimi çıkardım. Sonra da daha yavaş adımlarla bizim evin yokuşuna tırmandım. Annem aylardan beri görmediğim bir biçimde tatlı tatlı gülümseyerek "Amma geç kaldın be oğlum," dedi. "Yoksa başın belaya mı girdi?" "Hayır anneciğim," dedim. Annem elini omzuma koyarak bana "Bir şeye canın mı sıkıldı yavrum?" diye sordu. "Sadece toplantıda işittiklerim canımı sıktı anneciğim," diye cevap verdim. Babam "Yine ne oluyor?" dedi. "Devrim," dedim. Abilerim bunu işitince bakalım ne yapacaklar. Babam piposundan çektiği dumanı dişlerinin arasında duran piposunun yanından doğru üfleyerek ''Bırak bunları'' dedi. ''Ne yapacaklar? Bu tatsız olayları işitmekten bıkacaklar. Evet, devrim yapmaya kalkıyorlar ama hiçbirinin 10 paralık aklı yok.'' Annem sabırsızlanarak ''Öf'' dedi. ''Bir gece bu lafları konuşmasanız da başımızı dinlesek olmaz mı? Önce Huvla Buron'un getirdikleri güzel armağanlara bakalım, sonra da sofraya oturalım.'' Ama ben o akşam göreceğimi fazlasıyla görmüştüm. Bu yüzden annemin sevinçle gülümsemesine neden olan satın aldığımız o ufak tefek şeylerin benim gözümde hiçbir değeri kalmamıştı. Yine de bunu belli etmemeye çalıştım. Eve döndüğümüz zaman Bruno'nun bir kutu içindeki armağanını kendisine verdim. Bu altından yapılmış bir yaka iğnesiydi. Aşk simgesi olan çifte ilmekli düğümün üstüne bir de lal taşı oturtulmuştu. ''Oo!'' diyen Bruno'nun gözleri ışıldadı. Gevşeyen dudaklarının bana doğru uzandığını gördüm. Ama bu dudaklara cevap verecek halim yoktu. Çünkü gecenin karanlığında işittiğim ses kolumu kanadımı kırmıştı. ''Onu en güzel ipekli entarinin yakasına takacağım.'' dedim. Bruno'nun yüzü birden allak bullak oldu. O zaman içimden kendime lanetler yağdırdım. Çünkü bu ipekli entariyi Ivor'un ne kadar sevdiğini unutmuştum. Yine yanlış bir söz çıkmıştı ağzımdan. Yine çam devirmiştim. Sanki onun gözlerindeki parlaklığı ve dudaklarındaki yumuşaklığı yok etmek için bunu bilerek, isteyerek söylemiştim. ''Teşekkür ederim.'' dedi ve hemen şamdanları yakmaya gitti. Bron bana iyi geceler dilemeden yukarı çıkarken ben de mutfakta olduğum yerde kaldım. Ama gözyaşlarını tutamadığı için sessizce benden uzaklaştığını anladım. Bron'un yanına gitmek, onu öpmek, böyle bir düşüncesizlik ettiğim için ondan özür dilemek isteğiyle yanıp tutuşarak orada dakikalarca ayakta durdum. Ama dağdaki sesleri hala işitmekte olduğum için mutfağın sessizliğinde bir kenara çekildim ve onları dinlemek üzere oturdum. Bron'un yatak odasının anahtarı tekrar kilidin içinde döndü. Ertesi sabah erkekler tepenin yokuşunu koşarak tırmandılar ve bitişik vadideki işçilerin greve başladıklarını bağıra bağıra bizlere duyurdular. Annem kahvaltı ettiğimiz sürece bakışlarını babamın yüzünden eksik etmedi. Ama babam ne bir şey söyledi ne de bir şey belli etti. Annem yine de onun bu davranışıyla ne demek istediğini anladı. Bronwyn sabahleyin erkenden Owen ile birlikte temizlik yapmak üzere Tynwysoy'a da gitmişti. Ama gitmeden önce ona bir fincan çay yaptım. Aldığım armağanı da önlüğünün iç tarafına iğneledim. Benimle bir kelime bile konuşmadı. Sadece çayını yudumladı. İğneyi önlüğüne takmama da sesini çıkarmadı. Bana bir öpücük verdi, gülümsedi. Sonra da çıkıp gitti. Ben de işimin başına döndüm ve elime testereyi alıp bir adam boyundaki koca bir kalası hiç mola vermeden bir solukta ikiye biçtim. Kendimi öylesine iyi hissediyordum. O gün öğleden sonra Owen koşarak bana geldi. Ağlamış olduğunu yüzünde kuruyan gözyaşlarından anladım. Huf dedi. Bitişik vadideki grevciler dağın yamacından bu tarafa doğru yürüyorlar. Eason'ın yüzünden hem benimle hem de Bron'la alay ettiler. Bu ayılardan herhangi birinin onları üzdüğünü düşünerek sinirlendim ve onu elime geçirmek istedim. Öyleyse dağın tepesindeki yoldan gitmek zorunda kalacaksınız dedim. Yarın size daha iyi bir yol gösteririm, oradan gidersiniz. Owen, bizi bir daha Tynwysoy'da yaklaştırmayacaklarını söylediler dedi. Ayrıca ağızlarını da bozdular. Üstümüzden giysilerimizi çıkarmaya kalkıştılar. Hele bir denesinler de görelim dedim. Öteki konuya gelince dilerim ki karşılarında o zaman beni bulurlar. Babam o akşam yüzünde bir hayret ve kararsızlık ifadesiyle eve döndü. Yine greve başladılar dedi. Yapılacak bir şey yok. Ona insanlar nasıl bu kadar aptal olabiliyorlar dedim. Şimdiye kadar defalarca ağızlarının paylarını aldılar. Babam, doğru düz birkaç kelime, ilgi uyandıracak bir çift söz söylemek, sonra da biraz dalkavukluk ve kışkırtıcı bir iki konuşma yapmak, bu işlerin olup bitmesine yeter de artar, dedi. Onların çoğu boğazlanmaya götürülen koyunlardan farksızdır. Kendilerine uymayanlara da ya korkak ya da işverenlerin çanak yalayıcısı gözüyle bakarlar. Sen onları bilirsin. Evet, ben onları biliyordum, tanıyordum, seviyordum ve onlar için üzülüyordum. Annem, şimdi ne olacak, dedi. Babam, oturup bekleyeceğiz, dedi. Konuşmanın bir yararı olmaz. Bu grevcilerin birçoğu niçin greve girdiklerini bile bilmiyorlar. Benden yardım isteninceye ya da durum olgunlaşıp yararlı olabileceğim zaman gelinceye kadar ağzımı açmayacağım. Peki ama babacığım, dedim. Gidip onlarla konuşmamızın zamanı daha gelmedi mi? Babam elini omzuna koydu ve gri gözlerini kırpmadan bana baktı. Oğlum, dedi. Sevgili abilerin yalnız onlarla ve onlar adına konuştukları için hem yerlerinden hem de yurtlarından ayrılmak zorunda kaldılar. Grev yapmamaları için onları yeteri kadar uyardılar. Çünkü abilerin de en sonunda benim dediğime gelmişler ve bunun bir işe yaramayacağını anlamışlardı. Şimdi bu insanlarla konuşmak boş yere nefes harcamaktır. Onlar mantıksızlığın sarhoşluğu içindeler. Bırak ne halleri varsa görsünler. 41. Bölüm. O gece üç çanın pencerelerine panjur takmak için köye indim. Dahi ile Sayfart'a kara kara düşünmekteydiler. Çünkü grev ticaretin durması ve borçların kabarması demekti. Sayfart'a kendi vardiyasıyla birlikte işi bırakıp da dükkanın eşiğinden içeri ayağını attığından beri hiç durmadan söylenen dayının çenesini dinlemekteydi. Dayı hırıltılı bir sesle ''Kızıl bayraklar'' dedi. ''Onların ellerine kızıl bayraklar vermeli. Ben olsam böyle yapardım.'' Şu Allah'ın belası gözlerimle zorum olmasaydı, İsa hakkı için hiç değilse onlardan birkaç tanesinin hesabını görürdüm. Ha Sayfart'a ne dersin? Sayfart'a zil zurna sarhoştu. Utanç içinde, ah dayı dedi. Vallahi üzülüyorum. Senden özür dilerim. Ama ben tek başıma kalıp da kömür çıkarsaydım, vagonları kim yükler, atları kim sürerdi? Dayı, ben sana söylemiştim dedi. Senin yerinde olsaydım onlardan emir almadan önce bir tanesini bile bırakmaz cehenneme yolcu ederdim. Her grevin bize kaça patladığını biliyorsun. Şimdi söyle bana ne olur. Durduğun yerde ne kazanıyorsun? Hiçbir şey. Metelik bile geçmiyor eline. Öyle değil mi Sayfart'a? Sayfart'a günahtan kurtulmanın çaresini arayıp da bulmuş gibi birazını bir yudumda yuvarlayarak evet evet dedi ve aynaya baktı. Ama greve girmeyen bir kişi bile kalmadı dahi. İnan bana, Allah canımı alsın yalan söylüyorsam, yoksa çırağımla ben tek başımıza kalırdık ocakta. Dayı, orada kalmadın ama burada durmaktan çürüyeceksin, dedi. Birazcık kendini düşün kendini. Bu adamlar acaba niçin grev yaptıklarını biliyorlar mı? Bazıları bacada çalışanların ücretlerine zam yapılmasını, bazıları ocağın verimli yerlerinde iş tutabilmek için kura çekilmesini, bazıları da damarı bulana kadar taş kırmakla yitirilen zamanın değerlendirilmesini istiyorlar. Bu işleri masa başında sağlam bir kaza bağlamak yolu dururken kimse buna yanaşmıyor. Herkes ayrı bir hava çalıyor. İşverenler de göbeklerini şişire şişire oturup bizim gibi aptallarla alay ediyorlar. Ha Sayfart'a öyle değil mi? Sayfart'a konuşamayacak kadar yorgunum dayı yavrum dedi. Ağzımı bir afıçısının musluğuna dayayıp sızacağım ve birkaç gün ayrılmayacağım. Benim için en iyisi bu. Dayı büyük bir üzüntüyle bu maydanoz kafalı herifleri dinleyeceklerine sevgili babacığımı dinleselerdi ne iyi olurdu Huf dedi. Hayret, insanın ağlayacağı geliyor. Bunlar senin sporseverler dediğin kimseler dedim. Sığır sürüsü. Dayı, bu sığırlardan birkaçının kafasına satırı indirmeye hazırım dedi. Panjurlar sağlam oldu mu? Kale kapısı gibi dedim. Bir şeyden mi korkuyorsun? Dayı önce etrafına bakındı, sonra başını kulağıma yaklaştırdı. Fısıltıyla, bu sefer ocakları su altında bırakmaya ant içmişler dedi. Eğer böyle bir şey yapacağını söylemek için ağzını açan birini yakalayacak olursam onun dişlerini dağıtıp beynini hamur gibi yoğuracağım. Ama bu herifler saman altından su yürütürler anlıyorsun ya. Emirlerin nereden geldiğini kimse bilmiyor. Bunu tezgahın önünde burada konuşurlarken işittim. Ama onlar da bir şey bilmiyor. Başkalarından işittiklerini birbirlerine satıyorlardı. Huv yavrum, kulaklarını açık ağzında kapalı tut. Eğer bir şey öğrenecek olursan gel bana söyle. Sen yalnız bu herifin kim olduğunu söyle, üst tarafına karışma. Ha Sayfart'a ne dersin? Sayfart'a, onu elimize geçince düşünürüz dayı dedi. Ben hafifçe kuyruğundan tutarım, sen de vurursun. Dayı, öyle bir vururum ki kuyruğu elinde kalır dedi. Yarın dağda küçük bir gezinti yapalım mı Huv, ne dersin? Olur dedim. Tarmelsoy'da gidip kız kardeşlerimi alırız. Bu heriflerden bazıları onlara sarkıntılık edip ağızlarını bozmuşlar. Onlar da Easton'ın yüzünden belki saldırıya uğrarız diye korkmuşlar. Dayı bir şey söyleyecekmiş gibi ağzını aralayıp yüzüme baktı. İrileşen gözlerini benden Sayfart'a sonra tekrar bana çevirdi. Yumruklarını açıp kapadı. Yüzü pancar gibi kızardı, gözleri sulandı. Sevgili kız kardeşlerine sarkıntılık mı ettiler? Dedi. Tanrı aşkına nedir bu başımıza gelenler Huf? Yarın akşam dışarı çıkar çevreyi şöyle bir kolaçan ederiz. Biz önde yürürüz. Sayfart'a güvendiğimiz birkaç delikanlı ile birlikte 3-5 adım arkamızdan gelir. Ha Sayfart'a ne dersin? Sayfart'a, öyle pek gerilerde kalmaktan hoşlanmam ben dayı. Bir kavga çıkarsa belki yetişemem. Bu zevki kaçırmak istemem. Dayı, bu iş çok zevkli olacak dedi ve tahtaları çatırdatan bir güçle yumruğunu tezgahın üstüne indirdi. Bir tek gözü bile çok göreceğim onlara. Yeter ki bu herifleri bana gösterin. Yumruğumu yiyen kendini 7 kat toprağın altında bulacak. Onu çıkarmak için maden kuyusu açar gibi dağı oymak zorunda kalacaklar. Serfer de ciddiyetle, ''Sen insana hiç acımıyorsun daha yavrum.'' dedi. ''Hazır elin değmişken birazcık daha hızlı savursan olmaz mı? Hiç değilse herif daha delip öbür tarafından çıkar, tıpış tıpış yürüyerek evinin yolunu tutar. Böylece de hiç kimsenin burnu kanamamış olur.'' O sırada James Rowland soluk soluğa içeri girdi. Yüzünde kötü haberlerin endişesi okunuyordu. Nefes darlığının verdiği sıkıntı ve can acısı ile suratını ekşiterek ''Bay Winston Churchill buraya asker gönderiyormuş.'' dedi. ''Dayı, Churchill dediğin bu Allah'ın belası herif de kim oluyor?'' dedi. James Rowland, Seyfert'in uzattığı bir duble birayı teşekkürlerini belirten bir davranışı alarak ''Londra'daki İçişleri Bakanı.'' dedi. Dayı, az önceki sorusundan aşağı kalmayan bir cevahir daha yumurtlayarak ''Kodamanlardan biri mi yoksa?'' dedi. James Rowland, bira dublesini ağzına çekmeden ''Sanırım.'' dedi. Dayı, sakin bir sesle ''Askerler.'' dedi. ''Herhalde bunlar İngiliz askerleridir, öyle değil mi?'' James Rowland, Galileri gönderecek kadar akılsızlık edeceklerini mi sanıyordun onların? Dedi. Dahi, akılsızlar yalnız burada bulunur, dedi. Yani bizler. Seyfert'e, İngiliz askerleri geliyormuş. Sen ne dersin bu işe? Seyfert'e, felaket, dedi. Dahi, ben de varım bu işin içinde, dedi. Gözlerimin görüp görmediği bana vız gelir. Allah'ın belası İngiliz askerleri de kim oluyormuş? Canları cehenneme. Öyle değil mi Seyfert'e? Seyfert'e, öyle dayı yavrum, öyle. 12. kaset, 2. yüzün sonu.